Ayrım 21.
Ve birdenbire kalbi yerinden oynar gibi olup gümbürdeyerek atmaya başladı. Salonun ortasında eli silahlı iki adam dikiliyordu. Heskov hemen Astor'u tanıdı. Bir bakışta ölümün geldiğini anlayacak kadar bilgi ve deneyim sahibiydi. Bu adamlar ölümün habercisi gibiydiler. Ancak hemen kurulmuş bir savunma mekanizmasıyla tepkisini gösterdi. ''Siz lanet olası iki herif, buraya nasıl girdiniz ve Tanrı'nın cezası herifler, benden ne istiyorsunuz?'' Hemen paniğe kapılma diyen Astor, kendisini tanıttı ve ölmüş baba April'in yeğeni olduğunu söyledi. Heskov telkinle kendini sakinleştirdi. O daha önce de çok zor durumlarda kalmış, ilk adrenalin salgısının akışından sonra iyileşmiş gibi olduğunu algılamıştı. Kanepeye oturdu. Elini uzatıp kanepenin kolundaki oyukta gizlenmiş silaha doğru uzanırken bir yandan da söyleyin bakalım ne istiyorsunuz dedi. Astor'un yüzünde eğlenir gibi bir gülümseme vardı. Bu gülümseyiş Heskov'u rahatsız ediyor ve doğru anı beklemesi için uyarı anlamına geliyordu. Şu anda kanepenin kolundaki üstü örtülü oyuğu açıp içini yokluyordu. Oyuk boştu. Aynı anda evin araba giriş yolunda üç araba göründü ve arabaların yanık farları oturma odasını aydınlattılar. Eve iki adam daha girdi. Astor pek hoş bir tavırla konuştu. ''Sana ederinden daha düşük paha biçmedim John. Evi arattım. Diğer silahlarını kahve kabında, yatağın altında, sahte posta kutusunda ve klozetin altında bir kısmı bantlanmış olarak bulduk. Gözümüze çarpmayan başka silahların da var mı?'' Heskov karşılık vermedi. Kalbi bir kez daha gümbürdeyerek atmaya başlamıştı. Adam nabzını boğazından da algılayabiliyordu. ''O çiçek seralarında ne yetiştiriyorsun?'' diye devam etti Astor. Alay eder gibi konuşuyordu. ''Elmas mı, Hint keneviri mi, yoksa koka bitkisi mi? Onları bırakıp eve bir türlü girmeyeceğini düşünmeye başlamıştım. Ancak açelya yetiştiren bir kişi olarak pek çok silahın var senin.'' Heskov sakin bir sesle söylendi. ''Beni kışkırtmayı bırak artık.'' Astor bu söze uyarak adamın karşısındaki iskemleye oturup cebinden biri sarı, öteki kahverengi, Gucci marka iki cüzdan çıkardı. Aralarında bulunan sehpanın üzerine attı ve kısaca ''Şunlara bir bak.'' dedi. Heskov uzanıp cüzdanları aldı ve içlerine baktı. İlk gördüğü Sturzo kardeşlerin üzeri saydam naylonla kaplı ehliyetleri oldu. Adamın safrası öyle kabardı ki kusar gibi oldu. ''Onlar seni ele verdiler John. Baba April'in öldürülmesi olayında senin aracılık ettiğini söylediler. Ayrıca sen onlara kilisede yapılan yemin töreninde FBI ajanları ve polisin bulunmayacağı yolunda garanti vermişsin.'' John Heskov kısa bir süre içinde neler yaşadığını aklından geçirmeye çalıştı. Bu adamlar kendisini öldürmemişti ama belli ki Sturzo kardeşler ölmüştü. Yalnızca ikizleri öldürmekle kalmamış, onlardan bazı bilgileri de edinmişlerdi. Heskov kafasında ihanete uğramanın hafif düş kırıklığını yaşadı. Ancak şu genç adam arabayı kendisinin cinayet günü kullandığını bilir gibi görünmüyordu. Burada Heskov'un yaşamının en önemli öğesi bir pazarlık yapma şansı daha doğuyordu. Omuzlarını silkerek genç adamı yanıtladı. ''Neden söz ettiğini bilmiyorum.'' Aldo Monza bir yandan John Heskov'u göz altında tutuyor, öte yandan iki adamın konuşmalarını dikkatle izliyordu. Bir ara mutfağa gitti, iki fincan kahveyle geri dönüp birini Astor'a, diğerini de Heskov'a verdi. ''Hey ne güzel, senin İtalyan kahven de var.'' deyince Heskov tiksinir gibi ona baktı. Astor kahvesini içerken düşünceli bir tavırla konuşmaya başladı. ''John, senin çok aydın bir adam olduğunu ve bu yüzden öldürülmediğini biliyorum. Şimdi beni dikkatle dinle ve gerçek anlamda düşün. Ben baba April'in temizlikçisiyim. O emekliye ayrılmadan önce bütün kaynaklarını bana açmıştı. Sen bunun ne anlama geldiğini iyi bilirsin. Çünkü babayı tanırdın. Eğer o emekliye ayrılmamış olsa, öldürülmesi işinde aracılık etmeye kesinlikle cesaret edemezdin. Doğru değil mi?'' Heskov bir şey demedi. Sürekli Astor'u gözlüyor ve genç adamın neler yapabileceğini kestirmeye çalışıyordu. Astor pek dikkatli konuşuyordu. ''Sturzo kardeşler öldü. Sen de onların yanına gidebilirsin. Ama sana bir önerim var. Şu noktada çok dikkatli olmalısın. Bundan sonraki 30 dakika içinde benim tarafımda olduğuna ve ajanım olarak çalışacağına beni inandırmalısın. Eğer bunu yapmazsan seradaki çiçeklerinin altına gömüleceksin. Şimdi izin ver de sana iyi haberlerimi ileteyim. Aramızdaki soruna oğlunu kesinlikle karıştırmayacağım. Öyle yaparsam düşmanım olarak davranacak ve bana ihanet etmeye her an hazır olacaksın. Ancak şunu bilmelisin. Senin oğlunun canlı kalmasını sağlayan kişi benim. Düşmanlarım beni öldürmek istiyorlar. Eğer onlar başarılı olursa dostlarım oğlunu ortadan kaldıracaklar. Kısaca oğlunun yazgısı benimkine bağlı. Heskov, ne istiyorsun diye sordu. Bilgi, bu yüzden konuş. Eğer sonuçtan memnun kalırsam seninle bir anlaşmaya gideriz. Memnun kalmazsam ölürsün. Bu nedenle en önemli sorunun bu gece sağ kalabilmek. Hemen konuşmaya başlasan iyi olur. John Heskov 5 dakika kadar konuşmadı. Önce Astor'u değerlendirdi. Genç adam yakışıklıydı. Vahşi ve korkutucu bir adam gibi görünmüyordu. Oysa Sturzo kardeşler öldürülmüştü. Sonra şu adamlar evinin güvenliğini delip içeri girmiş ve gizli silahlarının yerini bulmuşlardı. En kötüsü Astor konuşmadan önce kendisinin koltuğun kolundaki silaha uzanmasını beklemişti. İşte bütün bu nedenlerle genç adamın konuşmaları blöf yapar türden değildiler. Sonunda Heskov kahvesini yudumlarken bazı çekinceleri koruyarak konuşmaya karar verdi. ''Seninle birlikte hareket etmek zorundayım.'' diyerek konuşmasına başladı. ''Senin doğru olanı yaptığına güvenmek zorundayım. Beni o işte aracı olarak tutan ve parayı veren kişi Timona Portella idi. New York polisinin işe karışmamasını para ödeyerek ben sağladım. Timona'nın o işte muhtemedi ben oldum ve New York polisi dedektiflerinin başı Di Benedito'ya 50 bin, yardımcısı Aspinella'ya 25 bin dolar ödedim.'' FBI ajanlarının olay yerinde bulunmayacağı garantisini bana Portella'nın kendisi verdi. Bu konuda ondan ipucu almak için direndiğimde Portella, FBI'ın New York ofisi şefi Ajan Çilke'nin avucunun içinde olduğunu söyledi. Baba April'in öldürülmesi işinde ona okey işaretini veren de Çilke'ymiş. Daha önce de Portella için çalışmış mıydın? Oh evet, Portella... New York bölgesi uyuşturucu işini yönetir. Bu yüzden birçok adam öldürme olayını benim yardımımla düzenler. Ancak onlar Baba April'in iş alanı içinde yer almazdı. Ben kesinlikle Baba ile ilgili bağlantıya girmemiştim daha önce. Hepsi bu kadar. Eh diyen Astor'un yüzü pek de memnun olmuşa benzemiyordu. Şimdi dikkatli olmanı istiyorum. Kendi çıkarın için öyle olmalısın. Bana söyleyeceğin başka bir şey var mı? Ve birdenbire Heskov, ölmesine saniyeler kaldığını anladı. Söyledikleri belli ki Astor'a inandırıcı gelmemişti. Heskov içgüdülerine inanırdı. Hafifçe gülümseyerek pek zayıf bir sesle yeniden konuşmaya başladı. Bir şey daha var. Portella ile şu anda yeni bir anlaşma yapmış bulunuyorum. Bu anlaşma senin yaşamın üzerine. İki polis dedektifine seni ortadan kaldırmaları için yarımşar milyon dolar ödeyeceğim. Seni tutuklamaya gelecekler. Bu tutuklamaya karşı direndiğinde sana ateş etmeye başlayacaklar. Genç adam aklı karışmış gibi göründü. Niçin bu kadar karmaşık ve pahalı bir anlaşma yapıldı? Neden doğrudan doğruya bir tetikçi kullanmak üzere girişimde bulunulmadı? Heskov başını iki yana sallayarak soruları yanıtladı. Sana yüksek bir paha biçilmişti. Üstelik Baba April'in ölümünden sonra yeni bir tetikçi kullanılması çok fazla dikkati çekecekti. Çünkü sen babanın yeğenisin. Medyada çılgınlaşıp olayın üzerine aşırı gidecekti. Oysa bu yolla olay bastırılıp üzeri iyice örtülecekti. Parayı polislere ödedin mi? Hayır, dedektiflerle buluşacağız. Tamam, o buluşmayı ıssız bir yerde ayarla. Daha önce bana bütün ayrıntıları bildir. Bir şey daha var, polislerle buluştuktan sonra onlarla birlikte yola çıkma. Oh lanetler olsun, üzerime çok fazla baskı uygulayabilirler. Bunu nasıl yapayım? Astor oturduğu sandalyede geriye kaykıldı. Her şey istediğim gibi olacak diye konuşarak ayağa kalktı. Heskov'u şöyle arkadaşça ama üstün körü kucakladı. Unutma, ikimiz birbirimizi hayatta tutmak zorundayız. O paranın bir bölümünü kendime ayırabilir miyim? Hayır diyen Astor gülerek ekledi. İşin güzel yanı da o. Polislerin üzerinde yarım milyon doların bulunuşu nasıl açıklanacak? Yalnızca 20 bin doları ben alayım da inandırıcı olsun. Tamam diyen genç adam iyi niyetle konuşuyordu. Ama daha fazlasını alma. o kadar da sana tatlı gelebilir. Şu anda Astor için Baba Craxi ve Bay Pior ile bir görüşme daha yapmak, uygulayacağı hareket planı hakkında onların tavsiyelerini almak kaçınılmaz hale gelmişti. Ancak bu kez koşullar değişiyordu. Bay Pior iki yeğenini koruma görevlisi olarak yanında Chicago'ya götürmek üzere ısrarlı davranmıştı. Ve Chicago kentinin bir banliyösündeki Craxi'nin gösterişsiz evine vardıklarında evin kaleye dönüştürülmüş olduğunu gördüler. Eve uzanan araba giriş yolu, içinde pek genç ve sert görünüşlü silahlı adamların nöbet tuttuğu yeşil renkli kulübelerle kesilmişti. Bahçede üzerine olmuş elmaların düştüğü bir iletişim kamyoneti ağaçların altına çekilmişti. Binanın içinde kapıyı açan, telefona yanıt veren ve gelen konukların kimliğini kontrol eden üç genç koruma daha bulunuyordu. Bay Pior'un, Eric ve Roberto adlı iki genç yeğeni, ince yapılı atletik silah konusunda uzman ve belli ki amcalarına hayran olan kişilerdi. Astor'un Sicilya'daki geçmişini biliyor ve ona büyük saygı gösterip en küçük kişisel hizmetlerini bile önemseyerek yapıyorlardı. Bagajını uçağa taşımış, yemekte şarap kadehini doldurmuş, peçeteleriyle masasının üzerini temizlemiş, bahşişlerini ödemiş, kapılarını açıp geçmesini beklemiş ve ona büyük adam gibi davranmışlardı. Astor şakayla karışık onları bu davranışları yapmaktan alıkoymaya çalışınca onu dinlememişlerdi. Baba Craxi'nin yakın korumaları o denli incelikli kişiler değildi. 50 yaşlarında, nazik, katı ve dengeli adamlardı. Dikkatlerini işleri üzerinde yoğunlaştırmış gerçek korumalardı. O gece Baba Craxi, Bay Pior ve Astor yemeklerini bitirip üzerine soğukluk olarak meyve alıyorlardı. Genç adam Baba Craxi'ye, "Bu kadar güvenlik önlemi gerekli mi?" diye sordu. "Yalnızca ilk önlem olsun diye böyle yapıyoruz," diyen Baba Craxi, pek sakin bir sesle konuşuyordu. "Bazı rahatsız edici haberler kulağıma geldi. Eski düşmanımız Inzio Tulipa Amerika'ya gelmiş. Pek dengesiz ve açgözlü bir adam olan Tulipa'ya karşı her zaman hazırlıklı bulunmak gerekir. Inzio Tulipa bizim Timona Portella ile buluşmak için buradaymış. Uyuşturucu ticaretinden kazandıkları parayı paylaşacaklarmış. Bu arada düşmanlarına ne yapacaklarına ilişkin kararlar da verebilirler. En iyisi onlara karşı hazır olmaktır. Peki şimdi senin kafandan neler geçiyor azizim Astor?" Genç adam onlara edindiği bilgileri ve Hescov'u kendi tarafına nasıl döndürdüğünü aktarıp Portella, Çilke ile iki dedektif hakkında öğrendiklerini de anlattı. "Şimdi bir takım operasyonlara başlamak zorundayım," derken yeşil bir armudu dikkatle soydu. "Bomba işlerinden anlayan bir uzman ile en az 10 iyi adama gerek duyuyorum. Bunları bana sağlayacağınızı ve gerekirse Baba April'in eski dostlarına başvurabileceğinizi biliyorum. Bu operasyonların ne kadar tehlikeli olacağını ve benim de işin çok yakınına kadar girerek karışmak istemediğimi anlarsınız." Bay Pior sabırsız bir sesle konuştu. "Saçma, biz sana Baba April ile olan geleceğimizi emanet ettik. Elbette ki yardımcı olacağız. Ama kesinlikle şunu unutma, bu bir öç alma işi değil. Kendini savunma, yani nefsi müdafaadır. Bundan dolayı Ajan Çilke'ye zarar veremezsin. Çünkü aksini yaparsan, federal hükümet bizim yaşamımızı çekilmez hale getirecektir." "Ancak o ajan tarafsızlaştırılmalıdır," dedi Baba Craxi. "Çünkü her zaman tehlike yaratacaktır. Gene de şunu aklında tut, bankaları satabilir ve herkesi mutlu edebilirsin." "Evet, bankalar satılınca ben ve kuzenlerim dışında herkes mutlu olur." Pior araya girdi. "O durumda düşünülmeye değer bir seçenektir. İleride çok büyük bir servet birikimi olacağını bilmeme karşın ben ve Baba Craxi bankalardaki paylarımızdan özveride bulunabiliriz." "O bankaları satmıyorum," diyen genç adam kesin kararını açıklıyordu. "Amcamı öldürdüler. İstediklerini kazanmak değil, bunun bedelini ödemek zorundalar. Ve ben, onların bana acıma duydukları bir dünyada yaşamak istemiyorum. Baba April bana bunu öğretti." Bu sözler üzerine iki yaşlı adamın rahatlamış gibi göründüğünü fark eden Astor şaşırmıştı. Adamlar şimdi gülümseyişlerini gizlemeye çalışıyordu. Bir zamanlar kendileri de çok güçlü kişiler olan Baba Craxi ile Bay Pior şu anda ona saygı duyuyor gibiydiler. Sonunda Baba Craxi, "Huzur içinde yatsın. Baba April'e karşı görevlerimizin neler olduğunu biliyoruz," dedi. Sana karşı görevlerimizin de bilincindeyiz. Ancak sana sağduyulu davranman konusunda bir uyarı daha yapacağım. Eğer çok aceleci, atılgan davranırsan ve sonuçta sana bir şey olursa, biz bankalardaki payımızı satmak zorunda kalacağız. Evet dedi Bay Pior, sağduyulu ol. Astor gülümsedi. Merak etmeyin, bu işte ben yenilir ve batarsam geriye kimse kalmayacaktır. Armut ve şeftalilerini soydular. Baba Craxi derin düşüncelere dalıp kaybolmuş gibiydi. Sonra yeniden konuşmaya başladı. Inzio Tulippa, dünya uyuşturucu ticaretinin başındaki adamdır. Timona Portella da onun Amerikalı ortağıdır. Onlar uyuşturucu işinde kazandıkları kirli parayı aklamak için bankaları istiyor olmalılar. Öyleyse Ajan Çilke bu işin neresine uyuyor? Bilmiyorum dedi Baba Craxi. Gene de Ajan Çilke'ye saldırmamalısın. Pior da onayladı Craxi'yi. Ona saldırman bir felaket olur. Bu sözlerinizi unutmayacağım, diyen Astor düşündü. Ajan Çilke suçlu ise ne yapabilirdi? Dedektif Aspinella Washington, 8 yaşındaki kızının akşam yemeğini eksiksiz yediğini, ev ödevini tamamladığını ve dualarını okuduğunu izledikten sonra onu yatağına yatırdı. Genç kadın uzun zaman önce babasının bırakıp gittiği küçük kızına hayranlık duyuyordu. Bu gece üniformalı bir polisin kızı olan çocuk bakıcısı akşam saat 8'de gelmişti. Aspinella çocuğun ilaçlarının nasıl verileceğini anlatıp gece yarısından önce eve döneceğini söyledi. Saat 9'a yaklaşırken apartman kapısının zili çaldı ve Aspinella merdivenlere koştu. Kesinlikle asansörü kullanmazdı. Evin önünde dedektiflerin şefi Paul Di Benedetto, üzerinde hiçbir yazı ve işareti bulunmayan bej renkli Chevrolet marka bir arabanın içinde onu bekliyordu. Aspinella arabaya bindi ve hemen emniyet kemerini taktı. Çünkü Paul çok kötü bir sürücüydü. Adam uzun prosunu içtiğinden Aspinella camı açtı. Aşağı yukarı bir saatlik bir yol gideceğiz dedi Şef Benedetto. İşi enine boyuna iyice düşünmeliyiz. Adam bunun her ikisi için de büyük bir adım olacağını biliyordu. Rüşvet ve uyuşturucu parası almak bir şey, birisini vurmak çok daha başka bir şeydi. Düşünecek ne varmış diye söylendi Aspinella. Ölme sırası gelmiş bir adamı ortadan kaldırmak için adam başına yarımşar milyon dolar para alacağız. Yarım milyon dolarla ne yapabilirim biliyor musun? Hayır bilemem ama ben ne yapacağımı biliyorum. Emekliye ayrıldığımda Miami'de süper bir apartman katı satın alacağım. Unutma, biz bununla yaşamak zorundayız. Uyuşturucu işinden rüşvet almakla şimdiden çizmeyi aşmış durumdayız. Hepsine lanetler olsun. Evet, bu gece Heskov'un parayı getirdiğine ve bizi atlatmayacağına emin olmalıyız. Heskov her zaman güvenilir bir adamdır. O benim Noel babamdır. Eğer bugün bize para dolu bir torba getirmezse ölü bir Noel baba olacaktır. Di Benedetto güldü. İşte benim kızım budur. Sen uzun süreden beri Astor'u izliyorsun. Böylece ondan kurtulmuş olacağız. Evet öyle dedi Aspinella. Onu izletiyordum ve nerede ele geçireceğimizi biliyorum. Makarna deposunda. Çoğu geceler geç saate kadar orada çalışıyor. Onun üzerine koyacak el ilanın var mıydı? Elbette. Eğer üzerinde bir el ilanı olmazsa bizim yaptığımız pislik neye değer ki? 10 dakika süreyle hiç konuşmadan yol aldılar. Sonra Di Benedetto bilerek ağır ağır, duygusuz bir sesle sordu. Tetikçi kim olacak? Aspinella ona alay eder gibi baktı. Paul, sen 10 yıldır çalışma masasının arkasında oturuyorsun. Bu süre içinde kandan çok domates salçası gördün. Kuşkusuz o adamı ben vuracağım. Genç kadın bu sözlerinin üzerine Paul'un rahatladığını gördü. Erkekler, lanet olsun, ne yararsız şeylerdi. Şu anda her iki polis de yaşamlarında neyin kendilerini bu noktaya getirdiğini düşünüyordu. Di Benedetto, polis gücüne 30 yaşlarında genç bir adamken katılmıştı. Onun yozlaşması kaçınılmaz olmuştu. Polis olduğunda büyüklük hayalleri vardı. Başkalarının yaşamını kurtaracağı için saygı görecek, hayranlık duyulacaktı ona. Ama yıllar akıp gitmişti. Önce sokak satıcıları ve sonra küçük dükkan sahiplerinden rüşvetler gelmişti. Ardından bir cinayet suçlusunun kaçışına göz yummuş ve büyük uyuşturucu tacirlerinden rüşvet almıştı. Daha sonra Heskov, New York'taki en büyük mafya lideri Timona Portella adına yapılan adam öldürme işlerinde içi para dolu paketlerle Di Benedetto'ya gelmişti. Elbette her zaman bunlara iyi birer mazeret buluyordu. Di Benedetto kendinden daha yüksek dereceli polislerin uyuşturucu satıcılarından aldığı rüşvetlerle zengin olduklarını, daha aşağı düzeydeki polislerin daha da çok kokuştuklarını görüyordu. Üstelik onun üniversitede okutacak 3 çocuğu vardı. Di Benedetto'ya en ağır geleni ise koruduğu insanların ona gönül borcu duymamasıydı. Bir zenci gaspçıyı biraz okşasanız sivil toplum örgütleri sizi protesto yağmuruna tutuyordu. Medya her fırsatta polise pislik atmaktaydı. Yurttaşlar polisi duraksamadan mahkemeye veriyordu. Yıllarca süren hizmetinden sonra polis memurları işten atılıyor, emekli maaşından yoksun bırakılıyor ve hatta cezaevine düşüyorlardı. Bir seferinde kendisi de hiç ırk ayrımcılığı yapmadığı halde zencilere farklı davrandığı gerekçesiyle disiplin cezası almıştı. New York'ta çoğu suçlunun zenci olması onun suçu muydu? Ne yapmalı? Onlara karşı olumlu davranmış olmak için ehliyet mi vermeliydi? Ne olursa olsun Di Benedetto zenci polisleri de terfi ettirmişti. Bölümünde Aspinella Washington adlı zenci kadın polisin kılavuzu olmuş, bazı karaderli yurttaşları ezip korktuğu halde hep ona arka çıkmıştı. Ve Aspinella'yı da ırkçılık nedeniyle suçlayamazdınız. Kısaca toplum polislerini hep kötülüyordu. Ta ki onlar görev başında öldürülene dek. Sonra övgüler başlıyordu. Peki burada sonuç neydi? Namuslu polis olmak kişiye yarar sağlamıyordu. Ve her şeye karşın Di Benedetto hiçbir zaman cinayet işlememişti. Ne olursa olsun bu işte zarar görmeyecekti. Çünkü ortada risk bulunmuyordu. Üstelik büyük bir parayı kazanma da söz konusuydu. Kurban ise yalnızca bir katildi. Gene de Aspinella'da yaşamının böyle uğursuz bir geçide nasıl vardığını merak etmekteydi. Suç dünyasının yeraltı örgütleriyle ne kadar tutkuyla savaşım verdiğini ve acımasız oluşuyla adının New York efsanesine dönüştüğünü Tanrı bilirdi.